A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle mevsimi geldi tabii, kış ayları başladı. Soğuk algının nezle gripel enfeksiyonların özellikle çok sık görüldüğü zaman dilimine girdik. Neden? Çünkü bu aylar özellikle bu hastalıkların pik sayılara ulaştığı dönemler. Neden? Çünkü soğuk algının nezle ve grip virüs enfeksiyonları. Ve virüs enfeksiyonları da özellikle bu aylarda pik bir şekilde görülmeye başlar. Yaklaşık olarak Nisan ayının sonunu, artık yavaş yavaş Mayıs'a da kaydık, Mayıs aylarında da görülmeye başlıyor. Bu noktada tabii sorular çok sık gelmekte. Hocam, soğuk algınlığı, nezle mi oldum, grip mi oldum, grip aşısı yaptırayım mı? Grip aşısı yaptıracağım ama ne kadar doz yaptırayım, çocuğuma grip aşısı yaptırayım gibi sorularla çok çok fazla karşılaşıyoruz. O sebepten dolayı da bugünkü sohbet konumuzu gripal enfeksiyonlara, mevsimsel gribe ve grip aşısına ayırmaya karar verdik. Bu noktada da özellikle de gripal enfeksiyon nedir? Soğuk algın nedir? Grip nedir? Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır? Grip aşısı hakkında bilmemiz gerekenler, hepsini inşallah bu sohbetimizde konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine çok çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, grip. Latince adıyla influenza diyoruz. Neden? Özellikle influenza adı verilen bir virüs tarafından bulaşıyor. Ve belirtileri, özellikle de kendine özgü belirtileri var ve bu belirtilerde birçok diğer virüse bağlı soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarla karışabiliyor. O sebepten dolayı da biz gripi aslında bir tanımalıyız. Grip, influenza denen bir virüste bulaşıyor. Bu influenza denen virüs, bronşlar ve akciğerden oluşan solunum sisteminde ne özellikle yapıyor? Sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başlarında salgınlara yol açacak bir viral bir enfeksiyon oluşturuyor. Bu viral enfeksiyonlar özellikle de iş gücü kaybı bakımından ciddi rakamlara ulaşan bir şekilde salgınlar husule getirebiliyor. Dünyaya baktığımızda, özellikle iş gücü ve iş gücü kaybı bakımından baktığımızda, dünyada iş gücü kaybının, yani devamsızlığın %10'undan sorumlu bu influenza dediğimiz virüs. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 20'si her yıl gribe yakalanmakta. Özellikle de grip olan kişilerin aksırık, öksürük ve hatta konuşmaları ile üst solunum yollarındaki salgılardan yayılan virüs yüklü su damlacıkları ile havaya geçerek orada saatlerce asılı kalabiliyor. İşte bu asılı kalan virüs damlacıkları, oradan geçen hiçbir şikayeti olmayan bir kişinin nefes yolu ile alındığında alt ve üst solunum yoluna yerleşiyor. Orada hızla çoğalıyor. Kulaşık süresi yaklaşık 1 ila 3 gün arasında değişiyor. İşte bu dönemde kişide hastalık belirtisi olmamasına karşın hastalık bulaştırıcı özellik kazanıyor. Ve bu özellik grip belirtileri başladıktan 4 ila 6 gün kadar da devam ediyor. O zaman madem biz virüs dolu bir damlacığı hiçbir şikayetimiz yokken nefes yoluyla aldık, 1 ila 3 gün böyle geçiyor bir inkübasyon dönemi. Ondan sonra 4 ila 6 günde hastalık belirtisi, demek ki yaklaşık olarak alındıktan sonra yaklaşık olarak 5 ila 9 gün süren bir hastalık serüveni oluyor. Peki özellikle belirtileri nelerdir? Özellikle belirtileri ani olarak başlayan belirtiler vardır. Başlangıcı genellikle aynı. Kişi kendini iyi hissederken birden 1-2 saat içerisinde böyle önce üşüme, titreme, terleme, baş ağrısı, kas ağrıları ve özellikle 38'in üzerinde ateş başlıyor ve buna daha sonra burun akıntısı, baş dönmesi, öksürük, boğaz ağrısı, göğüste yanma, ağrı, efendim gözlerin sulanması, gözlerde ışığa bakarken hassasiyet şikayetleri, bunların bir ya da birkaçı olabiliyor. Ve bunlar Özellikle de 3-5 gün kadar sürse de genellikle 2-3 gün sonra hafiften hafiften bu belirtiler azalmaya başlıyor. O zaman biz gripte görülen bu belirtileri isterseniz bir defa daha söyleyelim. Neden? Çünkü birazdan gripin çok benzediği bir rahatsızlık olan soğuk algınlığında da bu tip rahatsızlıklar, semptomlar var. O sebepten dolayı da biz soğuk algınıyla gripi çok iyi ayırt etmeliyiz. O sebepten dolayı da gripin belirtilerini isterseniz bir defa daha sayalım. Aniden başlıyor. Başlangıç aynı. Kişi kendini çok çok iyi hissederken 1-2 saat içerisinde önce üşüme başlıyor. Sonra bir titreme, terleme, baş ağrısı, kas ağrıları ve muhakkak ateş. Hocam neden özellikle ateşi vurguluyorsun? Çünkü grip ateşsiz olmaz. Yani bir kişi gripli ise 38 derece ve üzerinde ateş olmalıdır. Hocam ağzınıza baklayı çıkartmalısınız. Evet, çıkartalım. Birazdan söyleyeceğimiz griple soğuk algınlığı farklarından en önemlisi ateştir. Bir kişide burun akıntısı var, işte hapşırıyor, işte burun akıyor, gözleri şişiyor, ateş yoksa bu grip değildir. Soğuk algın nezdede de bu tür semptomlar olur ama grip dediğimizde muhakkak ateş vardır. 38 ve üzerinde. Demek ki kendini hisseden bir insanda bir anda üşüme, titreme, terleme, baş ağrısı, kas ağrıları ve ateş başlıyor. Onun daha sonrasında buna burun akıntısı, baş dönmesi, öksürük, boğaz ağrısı, göğüste yanma, ağrı, gözlerin sulanması, gözlerde ışığa karşı hassasiyet başlıyor. Şimdi bu tip şikayetler gripal enfeksiyonu şikayetleri mi? Evet. Bunlar 3-5 gün kadar sürebiliyor mu? Evet. Peki kimler en fazla bu gripal enfeksiyon noktasında risk altında? İsterseniz bir de bunu konuşalım. Şimdi burada tabii gripal enfeksiyon virüsüne, yani influenza virüsüne en çok küçük çocuklar ve 65 yaşından büyük olan kişiler maalesef risk altında. Bunlara ilaveten kronik rahatsızlığı olan kimler? Mesela şeker hastaları. Mesela astım hastaları, mesela kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, herhangi bir organ nakli olan transplantasyon organ nakli yapılmış hastalar, böbrek hastaları, efendim bakım evlerinde, huzur evlerinde kalanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi gören kişiler, işte gebeler, anne adayları, bebekler, efendim yani bunlara baktığımızda şöyle kabaca 80 milyonluk Türkiye'mizin nüfusuna baktığımızda bu saydıklarımız risk altına grup yaklaşık 25 ila 30 milyon kişi ilgilendiren bir hedef kitlesi var. İnfluenza virüsün. O sebepten dolayı gripal enfeksiyon, influenza bizim için gerçekten dikkat edilmesi gereken, korunulması gereken ve özellikle bir kişide görüldüğü vakit diğer kişileri de korumak noktasında o kişiyi iş yapıldığı sahadan bir şekilde istirahate sevk edilmesi gereken bir durum olarak görüyoruz. Hocam bunu neden söylüyoruz? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Birazdan söyleyeceğiz. Gripal enfeksiyon, yani influenza'nın tedavi modüllerinden bir tanesi istirahat. Yani istirahat tedavinin bir parçası. Bakın ben bir taşla iki kuş. Yani ne demek? O kişiye istirahat vererekten hem kişinin daha hızlı iyileşmesini sağlıyorum hem de influenza virüsü, yani gripal enfeksiyon geçiren kişiyi diğer geçirmemiş insanlardan izole ederek, yani evine göndererek sağlam kişileri de korumuş oluyorum. O nedenle de özel sektörde ve kamuda özellikle gripal enfeksiyon tanısı koyduğumuz kişileri biz hekimler istirahate sevk ederiz. Evlerinde hem daha hızlı, daha etkili bir şekilde tedavi olurlar. İstirahatle daha hızlı iyileşirler. Hem de normal, yani hastalanmamış kişiler böylece gripal enfeksiyon virüslerine, hastalığına yakalanmamış olur. Bunu da söyleyelim. Şimdi hocam o zaman madem bu soğuk algınlığı ve özellikle grip birbirine çok çok karışıyor, o zaman arasındaki farkları bize söyler misiniz derseniz bir defa halk arasında da çok karıştırılır. Ama soğuk algınlığı grip arasındaki belli başlı farkları isterseniz dinleyicilerimizle bir paylaşalım. Bunlardan bir tanesi ne dedik? Ateş. Evet, gripal enfeksiyonda kesinlikle yüksek ateş vardır. 38 ve üzerinde. Ama soğuk algınlığında çok çok nadiren ateş vardır. İkincisi baş ağrısı. Gripal enfeksiyon baş ağrısıyla seyreder, süreklidir. Ama soğuk algınında baş ağrısı çok nadiren olur. Evet, soğuk algınında genel ağrı ve sızı azdır. Ama gripli kesinlikle ve kesinlikle şiddetli genel vücut ağrısı ve sızı şeklindedir. Yani hocam etimi kesiyorlarmış gibi der. Hatta hocam böyle kendimi pelte gibi hissediyorum diye çok da güzel bizim hastalarımız teşbihte bulunurlar. Evet, diğer taraftan yorgunluk. Soğuk algında hafiftir ama grifer enfeksiyonda yaklaşık 2 ila 3 hafta devam eden bir yorgunluk söz konusudur. Soğuk algında burun tıkanıklığı genellikle vardır. Hapşırma genellikle vardır. Boğaz ağrısı vardır. Ama burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı grip enfeksiyonda nadiren olur. Öksürük soğuk algında nadirdir. Grip enfeksiyonu genellikle öksürük vardır. Soğuk algı ve gripin bir diğer ayrımında komplikasyonlar, yani hastalıktan sonra başka bir hastalığa neden olup olmadığına baktığımızda, efendim soğuk algınında komplikasyon olarak sinüzit ve kulak ağrısına neden olabilir. Ama gripal enfeksiyon komplikasyon olarak işte o çok korktuğumuz maalesef akciğere inme noktasında bronşit ve pnömoni zatürreye neden olur ki o nedenden dolayı biz 65 yaşın üzerindeki kişilere Sağlık Bakanlığımızın kimlerin grip aşısı olmasını önerdiği grupta da direkt olarak yazar. Özellikle 65 yaşın üzerindeki kişileri, hele kronik rahatsızlığı da varsa, özellikle aşılıyoruz. Neden? Çünkü özellikle 65 yaş yukarısında gripal enfeksiyon geçiren kişiler bronşit ve zatürreye dönme riski olduğu için. O nedenden dolayı biz gripal enfeksiyonu 65 yaş üzerindeki kişilere yapmayı tercih ediyoruz. Hem efendim Sağlık Bakanlığımızın hem de Amerikan Hastalıkların Önlenmesi Kontrol Merkezi'nin özellikle tavsiye ettiği kararlar neticesinde. Demek ki gripal enfeksiyonun komplikasyonları bronşit ve zatürre, soğuk algınında sinüzit ve kulak ağrısı olabilir. Soğuk algını engellemek mümkün mü? Hiçbir şey yapılamaz. Herhangi bir aşısı yoktur. Herhangi bir virüsü öldüren bir ağızdan tableti yoktur. Ama gripal enfeksiyonlarının aşısı vardır. Efendim artık son zamanlarda gripal enfeksiyon geçiren kişilere antiviral tedavi dediğimiz, yani virüsleri öldüren ilaçlarda hem çocuk gruplarına hem erişken gruplara antiviral tedavi verip bir şekilde engelleme, tedavi etme şansımız var. Soğuk algının tedavisinde efendim ne yapıyoruz? Belirtiler geçici olarak ortadan kalktığı için efendim çok çok, yani ayakta bu rahatsızlığı geçiriyor. Ama gripal enfeksiyonda belirtiler görülmeye başladıktan sonraki ilk 48 saatte biz antiviral tedavi başlayabiliyoruz. Özellikle belirtileri gidermeye yönelik tedavi veriyoruz hastalarımıza. Şimdi bunu da söyledikten sonra gripal enfeksiyonlara dedik ki influenza neden oluyor. Özellikle son zamanlarda işte influenza A tipi, B tipi gibi çok fazla haberlerde, televizyonlarda görüyoruz. Bunların tiplerine baktığımızda bakın, orada da şöyle bir ayrımız var. İnsanlarda gripal enfeksiyonu neden olan iki tip influenza virüsü var. Bunlardan bir tanesi influenza A, bir tanesi influenza B. İnfluenza A virüsü taşıdığı hemagglutinin ve nöraminidaz yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılıyor. İnfluenza B virüsü ise alt tiplere ayrılmıyor. İşte salgınlara neden olan influenza A virüsü. İnfluenza B virüsü salgın yapmaz. Demek ki özellikle salgın yapan tip influenza A dediğimiz tip. Tabi bu noktada bunların da H1N1, H3N2 gibi belli tipleri var. Ama sonuçta biz influenza A virüsünün özellikle salgın yaptığını ve B tipinin salgın yapmadığını bilmemiz yeterli. Bunu da söyleyelim. Bunu da söyledikten sonra özellikle şu konu var özellikle. Burada gripal enfeksiyonla alakalı olarak bir aşıdan söz ettiniz hocam. Evet. Bunun adı ne? Bunun adı grip aşısı. Şimdi grip aşısı bir defa ne zaman uygulanmalıdır? Grip aşısı ülkemizin de dahil olduğu Kuzey Yarımküre'de, yani bizim olduğumuz yarımkürede Eylül ve Ekim aylarında uygulanmalıdır. Yani Eylül-Ekim aylarında bu aşı Eylül 1 ile Kasım'ın başına kadar bu aşı uygulanabilir. Neden? Çünkü Kuzey Yarımküre'de özellikle grip salgınları Aralık ve Mart aylarında çok çok çok sık olduğu için. Hatta son zamanlarda şunu demeye başladık. Aslında Eylül ayında da grip aşısı yapılır ama biz yani Ekim ayında yapılmasını bir tık daha fazla öneriyoruz. Çünkü artık biz Türkiye'mizde de grip salgınlarının Mart ayından Nisan'a Mayıs'a sarktığını görmekteyiz. O sebepten dolayı ben genellikle danışanlarım ve hastalarıma Ekim ayının ilk haftasında grip aşısı olmasını telkin ediyorum. Ama grip aşısının yapılma zamanı Eylül ve Ekim aylarında yapılabilir. Diğer taraftan burada özellikle Kuzey Yarımküre dediniz hocam. Bizi dinleyenler de farklı coğrafyada olanlar olabilir. Güney Yarımküre'de nasıl? Güney Yarımküre'de onlar salgınlar daha çok Mayıs ve Ağustos aylarında var. O sebepten dolayı da Güney Yarımküre'de Ocak ve Şubat aylarında aşı yapılmasını öneriyoruz. Neden? Belki seyahat planlamış olanlar olabilir. Peki grip aşısı efendim aşı tam olarak korur mu? Şimdi grip aşısı %100 korur mu? Efendim grip aşısı %100 koruma yeteneğinde değil. Neden? Çünkü her yıl grip aşısı yenileniyor. Bu nasıl oluyor? Bir önceki yıl ve ondan önceki yıllarda tüm dünyada ne kadar grip virüsü var ise o aşının içerisine konuluyor. Demek ki sizin 2018 Ekim ayında yaptırdığınız aşının içerisinde ne var? 2018'den önceki yani 17, 16, 15 efendim 1999, 98 aşağı kadar gidin. İşte bu yıllarda dünya halklarını efendim hangi tip virüsler grip virüsü enfekte ettiyse mikrop haline geldiyse hasta ettiyse o virüsleri bu aşıya konuluyor. Ama 2018 Ekim'inden sonra çıkan yeni bir jenerasyon bir virüse karşı koruculuğu yok. Yani yeni model bir İnfluenza virüsüne karşı sizi koruma yeteneğine yok. O zaman ne oluyor? Sağlıklı erişkinlerde %70, yaşlı kişilerde ise %60 oranında koruyucu özelliği var. Peki aşının korumaya başlama süresi ne kadar gün? Kişiye göre değişir ama 7 ile 14 gün arasında değişiyor. Peki bu noktada çocuklarda durum nasıl? Efendim çocuklarda da yaklaşık olarak özellikle %77 ile 91 oranında etkili. Yani bizim özellikle erişkinlerde %70, yaşlı kişilerde %60 oranında dediğimiz bu aşılama çocuklarda %77 ile 91 oranında daha etkili olduğu tespit ediliyor. Diğer taraftan grip aşısı nasıl uygulanır? Aşı özellikle erişkinlerde omuz kasına ya da deri altına uygulanıyor. Asla ve asla damar içine uygulanmıyor. Bu çok önemli. 2 yaşının altındaki çocuklarda iç bacak kaslarına da efendim yapılabilir ama asla ve asla damar içine uygulanan bir aşı değil. Bunu söyleyelim. Şimdi peki erişkinlerde biz nasıl yapıyoruz? Erişkinlerde efendim yılda bir defa aşı yaptırmak yeterli. Peki çocuklarda daha önce aşılanmamış 3 yaşının altındaki çocuklara aşı yarım doz yani 0,25 mililitre yapılıyor. 4 hafta sonra ikinci doz yapıyor. Demek tekrarlıyorum. 3 yaşın altındaki çocuklarda tam doz yani 0,5 değil efendim 0,25 yarım doz yapılıyor. 4 hafta sonra bu ikinci doz yani 0,25'lik ikinci doz yapılıyor. Peki geçen yıl aşı yapıldı ise 3 yaşın altındaki çocuklarda tek doz ve yarım doz aşı yeterli. Daha önce hiç grip aşısı yaptırmamış olan 3 ila 8 yaş arası çocuklarda 4 hafta ara ile 2 tam doz efendim aşı yapıyoruz. Ama 9 yaşın üzerindeki çocuklarda tek doz ve tam doz aşı yeterli. Demek ki 9 yaşından büyük çocuklar erişkin gibi düşünüyoruz. Yılda tek bir sefer tam doz yapıyoruz. Yani 0,5'lik aşı yapıyoruz. Peki bu noktada erişkinlerde yılda tek bir kez aşı yapılması yeterli midir? Yeterlidir. İkinci bir doz aşıya gerek yoktur onu söyleyelim. Evet. Peki grip aşısının yan etkileri var mıdır? Tabii grip aşısının
Lokal ve genel yan etkileri vardır. Her aşıda olduğu gibi. Aşı yerinde sertlik yapabilir, ağrı yapabilir, şişlik yapabilir, morarma yapabilir. Lokal bunlar yan etkileri. Bunlar çok ciddiye alınacak sorunlar değil grip aşısı yönünden. Bunlar özellikle efendim su kompres, ılık su kompres ya da kolonyalı kompresle yeterlidir ve birkaç gün sonra tamamen kendiliğinden geçer. Şimdi çok nadiren aşıyı takip eden ilk günlerde grip aşısı yaptıktan sonra hafif bir ateş, hafif böyle bir ağrı, yorgunluk, terleme gibi etkiler görülebilir. Bunlar da kendiliğinden düzelir. Yani şunu söylemek doğru olmaz. Efendim ben grip aşısı yaptırdım, grip oldum. Genelde grip aşısı yaptırdıktan sonra hafif böyle bir ateş, hafif bir ağrı, yorgunluk, terleme olur ama efendim yani böyle ateşin 38'in üzerine çıktığı, aynen grip gibi çok vücut ağrılı, yataklara düşüren bir durum görülmez. Zaten bu hafif sistemik bulgular da kendiliğinden düzelir. Efendim bunlar bizim parasetamol tarzı ilaçlar veririz, kişi rahatlar. Efendim bunlar birkaç günde kendiliğinden geçer. Çok nadiren de grip aşısı alerji de neden olabilir. Bu ya yumurta ya da adjuvan alerjisine bağlı olarak döküntü, ateş yapabilir. Çok nadiren nefes darlığı gibi şikayetler yapabilir. Bazen çok nadiren nörolojik hastalıkları provoke edebilir. Multiple skleroz dediğimiz bazı MS hastalığı gibi hastalıklarda efendim aktive olabilir. O nedenle de özellikle nörolojik hastalığı olan kişilerin özellikle bu gibi aşılama sadece griple ilgili değil diğer aşılarla da ilgili olarak muhakkak hekimiyle konuşmasını öneriyoruz. Hekiminin olurunu, hekiminin fikrini, hekiminin özellikle de tedavi modülünü almadan asla asla sadece grip aşısı değil diğer tüm aşıları yaptırmamasını özellikle uyarıyoruz, öneriyoruz ve kesinlikle bu konuda üzerinde hassasiyet durulmasını öneriyoruz. Kimler efendim grip aşısı olmamalıdır? Bunu da söyleyelim. Kimlere grip aşısı yapılmamalıdır? Özellikle de bu çok önemli. Yumurta alerjisi olanlar, aşıya karşı alerjisi olanlar, herhangi bir şekilde soğuk algınlığı, nezle, soğuk algınlığı, nezle efendim gibi bir ateşli hastalık geçirmekte olanlar. 4 ayın altındaki 6 ayın altındaki bebekler, önceki aşılarından sonra grip çok yoğun grip tablosu yaşayanların efendim biz bunlara grip aşısı uygulamayız. Yani bu çok önemli. Ama birazdan söyleyeceğiz. Her yıl aşılanması gereken kişilere baktığımızda bunların sayısı oldukça azdır. Şimdi bir diğer dinleyicim de şöyle bir soru sormuş. Grip aşısı ilaçlarla etkileşir mi? Efendim grip aşısı hiçbir ilaçla etkileşmez. Hiçbir ilaçla etkileşir. Ne tansiyon, ne şeker, ne antibiyotik herhangi bir şekilde efendim etkileşime girmez. Bu konuda müsterih olun. Hiç çekinmenize gerek yok. Yine çok bize sık sorulur. Grip aşısı işte bazı kan sonuçlarını, biyokimya sonuçlarını etkiler mi, değiştirir mi? Efendim grip aşısında şöyle bir olayımız var. Grip aşısından sonra özellikle de hepatit ve HIV testlerinde yanıltıcı sonuçlar çıkabiliyor. O sebepten dolayı da eğer bir kişide gripal enfeksiyon geçirirken bu testler yapıldıysa bu testleri bu rahatsızlık geçtikten sonra tekrarlamakta fayda var. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi gelelim kimlere özellikle de grip aşısı yapılmalıdır. Yani grip aşısını kimlere özellikle öneriyoruz bunları konuşalım. Şimdi Sağlık Bakanlığımız özellikle grip aşısının yapılmasını önerdiği gruplar şunlar. Birincisi astım, şeker, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, nörolojik ya da nöromusküler hastalıkları olan çocuklar. Bu çocuklar ile aynı evde yaşayan diğer kişiler risk grubunda olmasa bile mutlaka aşılanmalıdır. Mesela evde astımlı bir çocuk var ise evdeki herkesin aşılanmasını genellikle öneriyoruz. Bu bir. İkincisi bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, işte kanser hastaları, tümör hastaları, organ kemik iliği nakli yapılanlar, bu kişilerle aynı evde yaşayanlar. Sağlık Bakanlığımızın özellikle yapılmasını önerdiği ikinci grup. Üçüncüsü uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanlar. İşte koma, karaciğer hasarı, ölüme neden olan reha sendromu gelişme riski nedeniyle bu tür kişilere de özellikle grip aşısı öneriliyor. Diğer taraftan yine hasta bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanları. Bunlar özellikle Sağlık Bakanlığımızın grip aşısının mutlak yapılmasını önerdiği grup diyoruz. Peki bizim özellikle hem Sağlık Bakanlığımızdaki bu bilgiler hem de hekimlik tecrübelerimizle beraber hocam siz neyi tavsiye edersiniz? Her yıl aşılanması gereken kişiler kimlerdi dediğimizde ne yalan söyleyelim, bizim şöyle bir pratiğimize şöyle bir grubumuz var. Bir tanesi özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişileri aşılanmasını öneriyoruz. Bu bir. İkincisi 2 ila 65 yaş arasında kronik rahatsızlığı olan kişiler. Mesela kişi 55 yaşındadır. Astım, böbrek hastalığı vardır, şeker hastalığı vardır. Biz bu gruba da aşıyı tavsiye ediyoruz. Nedir özel? 2 ila 65 yaş arasındaki. Neden? Çünkü 60 yaşın üzerine zaten öneriyoruz. 2 ile 65 yaş arasında da kronik rahatsız olan, kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik alerjik ya da bronşiyel astım olanlar, böbrek hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, virütük hastalığı olan, AIDS gibi hastalığı olanlar, bunları da özellikle öneriyoruz. Üçüncüsü özellikle de 6 ay ile 24 ay yaş grubunda olan çocuklarda yine öneri grubumuzda. Yine 2 ile 18 yaş arası uzun süreli aspirin tedavisi gören çocuk ve gençler. Ki böyle bir grubumuz var. Özellikle düzenli olarak aspirin almak zorunda olan bir grubumuz var. Özellikle 2 ile 18 yaş arasında olup uzun süreli bu aspirin salisilik asit tedavisi gören çocuk ve gençlere de biz grip aşısını öneriyoruz. Yine sağlık çalışanları. Neden? Çok fazla hastayla temas oldukları için. Yine kreş, anaokulu, huzur evleri ve kronik hastalık yönelik hizmet veren yerlerde çalışanlar. Yüksek risk grubundaki kişilere evde bakım sağlayan kişiler. Yüksek risk taşıyan kişiler ile aynı evde yaşayan kişiler, çocuklar da dahil. Bunlar da özellikle. Bir de 6 aydan küçük bebeklerin bulunduğu evlerde yaşayanları biz özellikle aşılanmasını öneriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ama dediğim gibi kesinlikle sakıncalı olan ciddi yumurta alerjisi olanları, daha önce grip aşısı yapılıp da ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişileri, işte buna Guillain-Barré dediğimiz bir nörolojik hastalık da var. Diğer taraftan 6 aydan küçük bebekleri ve aşının yapılacağı sırada, ateşli bir rahatsızlığı varsa grip aşısını önermiyoruz. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan tabii griper enfeksiyonun sadece aşı, antiviral tedaviler değil. Bunun dışında da korunmak da çok önemli. O sebepten dolayı griper enfeksiyondan korunmak için dengeli beslenmek bizim için çok önemli. Griper enfeksiyondan korunmak için bizim yeterli su içmemiz çok önemli. Griper enfeksiyondan korunmamız için düzenli spor yapmamız çok önemli. Griper enfeksiyondan korunmamız için stresten uzak yaşamak çok önemli. Griper enfeksiyondan korunmak için gerçekten ısrarla vurguladığımız olaylardan bir tanesi grip olan, yani o dönemde gripin çok yoğun olduğu dönemde tokalaşmak. Sık sık el yıkamak. Bunlar çok çok önemli. Yani genel hijyenik kurallara, genel temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Grip enfeksiyonu olduğu dönemlerde kalabalık yerlerden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. İşte toplu taşıtlar, sinema, tiyatro, AVM'ler gibi kalabalık yerler, bunlardan uzak duracağız. Yine düzenli uyuyacağız. Yine sıcak ortamlardan kaçınacağız. Grip enfeksiyonu olduğu dönemlerde de özellikle suyumuzu, bitkilerimizi, sebzelerimizi, meyvelerimizi, C vitaminimizi çok düzgün bir şekilde alacağız. Uyku düzenimize dikkat edeceğiz. Zaten biz düşmanıyız. İşte sigaradan hem de sigara içilen ortamlardan uzak duracağız. Ve dengeli beslenip, spor yapıp, sağlıklı bir şekilde yaşantımıza devam edeceğiz. Neden? Gripel enfeksiyon virüsünü almamak için vücudumuzun direncini, bağışıklık sistemimizi her zaman yüksek tutacağız, dik tutacağız. O sebepten dolayı da virüsün bize bulaşmasını bu şekilde engelleyeceğiz. Evet efendim, bu noktada bizim sonbahar ve kış aylarında çok sık gördüğümüz ve gerçekten ciddi salgınlara yol açan bir rahatsızlığı, griper enfeksiyonu, yani influenza virüsünü konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sağlık konusunda sohbetimize yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.